Uygarlık Tarihi 19. Ayrım Sayfa 201 Savaş sonunda triumvirler Roma topraklarının yönetimini paylaştılar. Lepidus İspanya ve Afrika'daki, Octavianus İtalya ve Avrupa'nın geri kalan kısmındaki ve Marcus Antonius doğudaki eyaletleri yönetmeye başladı. Octavianus politik bir hamleyle Lepidus'un İsa'dan önce 33'te yetkilerine el koyarak onun topraklarının da yönetimini ele geçirdi. Bu sırada Marcus Antonius Mısır kraliçesi 7. Kleopatra ile evlenmiş ve doğuyu bir kral gibi yönetmeye başlamıştı. Octavianus özellikle Antonius'un Roma'nın doğu eyaletlerini Kleopatra'ya vereceğini bahane ederek Antonius'a savaş açtı. İsa'dan önce 31'de Yunanistan'ın güneybatısında Actium Körfezi'nde yapılan deniz savaşını kazandı. Octavianus, Antonius ve Kleopatra'yı sığındıkları Mısır'a kadar kovalayarak bu bölgeyi ele geçirdi ve zaferi kesinleşince Antonius ve Kleopatra intihar ettiler. Böylece Octavianus Roma topraklarının tek hakimi oldu. Sıra sizde 3. Roma kentinde kraliyet yıkıldıktan sonra yeni kurulan devlet yönetimi nedir? Bu yönetimin en önemli kurumu ve görevleri nelerdir? Roma İmparatorluğu. Amaç 2. Roma'nın önemli bir imparatorluğa dönüşüm sürecini öğreneceksiniz. Julius Claudius dönemi. İsa'dan önce 27, İsa'dan sonra 68. Octavianus'a İsa'dan önce 27 yılında Senato tarafından yüce anlamına gelen Augustus unvanı verildi ve bu tarihten itibaren bu unvanla anılmaya başladı. Aynı yıl kendisine gene Senato tarafından prokonsül yetkilerinin en geniş şekli Imperium ve Roma ordularının başkumandanlığı verildi. Bundan böyle bu yetkilerini de ifade etmek için imparator unvanını da kullanmaya başladı. Roma İmparatorluğu, Augustus'un imparator unvanını kullanması ile İsa'dan önce 27 yılından itibaren başlatılır. Bu dönemde Senato tavsiye kararları vermekle beraber asıl yetki başta bulunan imparatordadır. Senato hala İtalya'yı ve içinde ordu bulunmayan eyaletleri yönetmek için memurlar tayin etmektedir. Ancak Augustus'un reformları ile başta kendisi tarafından ele geçirilen Mısır olmak üzere çok sayıda zengin eyalet doğrudan imparatorluğun şahsına bağlıdır. Ayrıca imparatorun emir ve kararları doğrudan kanun yetkisi taşımaktadır. Augustus, İtalya ve eyaletlerde nüfus ve servet kayıtlarını yenileyen sayımlar yaptırarak vergi sistemini yeniledi ve vergilerin doğrudan Roma İmparatorluk memurları tarafından toplanmasını sağladı. Augustus, iç savaşlar nedeniyle çok yıpranmış Roma topraklarını reformlarla tekrar düzene sokarken, askeri anlamda da büyük ölçüde barışçıl bir siyaset izlemiştir. Sınırları Ren, Tuna, Fırat ırmakları gibi doğal engeller oluşturan yerlere kadar genişleterek muhafaza etmiştir. Mısır'ın da alınmasıyla Akdeniz civarındaki bütün topraklar zaten Roma egemenliğine veya müttefikliğine katılmış oldukları için burada da barış hüküm sürebilmiştir. Augustus, bütün icraatlarını en sağlam kopyası Ankara'daki Augustus Tapınağı'nın duvarlarında korunmuş olarak günümüze gelen vasiyetnamesiyle anlatmaktadır. Augustus'tan sonra tahta Augustus'un ailesinden gelen imparatorlar geçmeye başlamışlardır. Bunlardan bazıları Augustus'un barışçı siyasetini sürdürse de İmparator Claudius, İsa'dan sonra 41 ila 54, Britanya'nın güneyi, Trakya, Moritanya, Fas ve Cezayir'in bir kısmı gibi bölgeleri de Roma İmparatorluğuna bağlayarak Roma topraklarını biraz daha genişletmiştir. İmparator Caligula, İsa'dan sonra 37 ila 41 ve İmparator Nero, İsa'dan sonra 54 ila 68 ise zorba davranışları ve dikkatsiz harcamaları ile halkı isyana yöneltmişlerdir. İlki öldürülmüş, diğeri ise intihara zorlanmıştır. Her iki imparatorun ölümü sonrası yeni seçilecek imparatorun saptanmasında Praetoria söz sahibi olmuş ve bundan böyle ordunun imparator seçiminde doğrudan müdahaleleri sıkça görülmeye başlanmıştır. Praetoria Saray Muhafızları Birliği. Julius Claudiuslar hanedanının dönemi olumsuz bazı olaylara karşın Roma İmparatorluk tarihi ve uygarlığı için altın bir çağdır. Roma edebiyatından mimarisine pek çok konuda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle eyaletler, örneğin Anadolu'da bulunan bölgeler ve kentler, barış ortamı sayesinde artan bir refah seviyesine kavuşmuşlardır. Özellikle şehirlerde yaşayan zengin kesim, valilerin tavsiyesiyle Roma ordusundan terhis olan eyalet kökenli askerler ise kanun yolu ile Roma vatandaşlık hakları kazanmaya başlamış ve daha üst seviyelerde görevlere gelerek Roma devletinin idaresinde rol oynamaya başlamışlardır. Gerek artan refah, gerekse Roma İmparatorluğu'nda yükselen eyalet kökenlilerin geldikleri şehirlere yaptıkları yardımlar, Efesus, Efes, Selçuk, İzmir, Aprodisyas, Geyre, Karacasu, Aydın, Perge, Aksu, Antalya gibi Anadolu kentlerinde ve diğer yerlerde gözlemlenebilecek, milattan sonra 1. yüzyıl ile artan mimari faaliyetlerde kendisini göstermektedir. Flavius dönemi, İsa'dan sonra 69 ila 96. İmparator Nero'nun ölümü üzerine sınırlardaki orduların pek çoğu kendi generallerini imparator yapmak istediği için iç savaş başladı. Bunlardan Vespasianus, Doğu ordularının desteğiyle diğerlerini yenerek imparator oldu. Vespasianus ve ondan sonra tahta geçen oğulları döneminde Roma vatandaşlığı eyaletlerde iyice yayılmıştır. Özellikle atlılar sınıfına katılarak Roma İmparatorluğu'nun asil kesimine katılan ve memuriyetlerde yükselen bu kişiler arasından imparatorluk makamına bile ulaşanlar olacaktır. Flavius'lar döneminde Anadolu kentlerinin refahsal yükselişi devam etmiştir. Antoninus'lar dönemi, İsa'dan sonra 98 ila 193. Flavius'lar hanedanının son üyesi İmparator Domitianus, İsa'dan sonra 81 ile 96, öldürülmesinden sonra saygın bir senatör olan Nerva, İsa'dan sonra 96 ila 98 tahta geçti. Nerva kendisine veliaht olarak o sıralar Roma İmparatorluğu'nun en güçlü kişilerinden birisi olan General Traianus'u gösterdi. Böylelikle iç savaşlara engel olmak için devlet yönetimine en uygun kişinin akrabalık ilişkileri olmasa da bir önceki imparator tarafından veliaht ilan edilmesi adeti başlamış oldu. Traianus, İsa'dan sonra 98 ila 117 imparator olunca tekrar fetih politikası izledi. Bu dönemde Dakya, bugünkü Romanya bölgesi ele geçirilerek yeni bir eyalet yapılmıştır. Traianus'un diğer askeri harekatları doğuda gerçekleşmiştir. Özellikle iç karışıklıklarla boğuşan Romalıların doğu komşusu Partia üzerine düzenlenen seferlerle Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ele geçirilmiş, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgeden Basra Körfezi'ne kadar olan kesim ve Arabistan'ın muhtelif bölgeleri de Roma İmparatorluğu'na katılmıştır. Ancak Traianus'un 117 yılında Selinos, Gazi Paşa Antalya'da ölmesi nedeniyle bu fetihler kalıcı olmamış, sonraki İmparator Hadrianus, İsa'dan sonra 117 ila 138 zamanında sınır tekrar Fırat ırmağına geri çekilmiştir. Traianus'un Batı Anadolu'da Pitnia'ya gönderdiği vali Plinius ile yaptığı yazışmalar günümüze ulaşmıştır. Bu mektuplar Nikaya gibi kentlerin yerel problemlerinde bile imparatora danışılarak karar verildiğini göstermektedir. Nikaya, İznik. Hadrianus dönemi Roma İmparatorluğu'nun her tarafı için en görkemli dönemdir. Hadrianus, yönetimi sırasında uzun gezilere çıkarak pek çok sorunu yerinde incelemiş ve çözmüştür. Bu gezilerin iki tanesi Anadolu içlerine kadar uzanır. Bu sayede pek çok Anadolu kenti, gerek imparatoru karşılamak, gerekse belli imtiyazlar sağlamak sayesinde büyük imar hareketlerine girişmiştir. Hadrianus kendisi de katkılarda bulunmuş, örneğin Karadeniz'in dalgalarıyla boğuşan Trapezos, Trabzon'a bir dalga kıran yaptırmış, yakın zamanda deprem geçirmiş Nikaya, İznik ve Nikomedia, İzmit gibi kentlerin tekrar imarı için büyük miktarlarda para bağışlamıştır. Hadrianus'un evlat edinerek yerine veliaht gösterdiği Antonius Pius, İsa'dan sonra 138 ila 161 döneminde, özellikle batı sınırlarında Germen kabileleriyle savaşlar meydana gelmiştir. Aynı dönemde Anadolu'da meydana gelen iki ayrı deprem, Pitinia ve Karya, Likya kentlerine zarar vermiş, İmparator yıkılan kentlere para yardımlarında bulunmuştur. Sonraki imparator Marcus Aurelius, İsa'dan sonra 161 ila 180 ise bir filozoftu. Özellikle onun zamanında memurların asalete göre değil, yaptıkları işin değerine göre değerlendirilmesine önem vermiştir. Ancak ölümünden sonra tahta kendi oğlu Commodus, İsa'dan sonra 180 ila 193 geçmesiyle devlet yönetimindeki becerikli evlatlık imparatorların getirdiği altın çağı sona ermiştir. Commodus'un bir suikast ile öldürülmesiyle Antoninuslar devri sona erer. Antoninuslar devri, imparatorlarının büyük kısmı eyaletlerden gelen ve Roma vatandaşlık hakkını sonradan elde etmiş ailelerden gelmekteydi. Belki de bu dönemde Romalı olma fikri, Latin kökenli eski ailelerin soyundan gelmekten öte, köken önemsenmeden bir devlete ait vatandaş olmaya doğru dönüşmüş, artan sayılarda halk kitleleri Roma vatandaşlık hakkı kazanmışlardır. Özellikle memuriyetlerde yükselen ve çoğu yoksul veya eyalet kökenli ailelerden gelen bu yeni zümre sayesinde yetenekli olanlar üst makamlara ulaşabilmiştir. Bu nedenle Roma İmparatorluğu edebiyat, hukuk, bilim, mimari, sanat gibi dallarda da en üst seviyeye ulaşmıştır. Bugün Roma İmparatorluğu'nun eski topraklarında kurulu ülkelerdeki antik kentleri süsleyen pek çok anıtsal yapı ve müzelerdeki pek çok önemli sanatsal eserler bu dönemlere aittir. Severuslar dönemi. İsa'dan sonra 193 ila 235. İmparator Commodus'un öldürülmesinden sonra gene tahta kendi adaylarını geçirmek üzere hareket eden farklı askeri birlikler arasında başlayan iç savaş, Pannonia valisi iken kendisini imparator ilan eden Septimius Severus, İsa'dan sonra 193 ila 211 zaferiyle sonuçlanarak bu imparatordan ismini alan Severuslar hanedanı başa geçti. İmparator Septimius Severus ve ardılları kendilerini başa geçiren orduya en fazla önemi vererek askerlerin bundan sonra her imparator tahta geçişte bundan medet ummalarını sağlayacak durumun temellerini atmışlardır. Severuslar döneminin en önemli icraatı Caracalla, İsa'dan sonra 211 ila 217 döneminde kaleme alınan bir emirname ile Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan herkesin Roma vatandaşı yapılmasıdır. Böylece Romalı ve vatandaşlık hakkı olmayan eyaletler arasındaki farklar ortadan kaldırılmıştır. Severuslar hanedanından gelen son imparator olan Severus Alexander, İsa'dan sonra 222 ila 235'in öldürülmesiyle Severuslar hanedanı sona ermiştir. Asker imparatorlar dönemi. İsa'dan sonra 235 ila 284. Bu dönem bütün Roma İmparatorluğu'nun karışıklıklara boğulduğu bir süreçtir. İmparatorların seçilmesinde Roma'daki Praetoria Birliği ile eyaletlerdeki lejyonların pek çoğu söz sahibi olmaya çalışmış ve ülke sürekli iç savaş durumunda kalmıştır. Bu durum sınırların güvenliğini de azaltarak imparatorluğu yıkılma noktasına getirmiştir. Yaklaşık 50 yıl süren bu süreçte 40'a yakın kişi imparator ilan edilmiş, kimi zaman farklı yerlerde kendilerini imparator ilan eden 4 ila 5 general arasında savaşlar sürmüş. Bir örnekte imparatorluk Roma kentinde açık artırmaya bile konu olmuştur. İsa'dan sonra 2. yüzyılın ortasından başlayarak Tuna ve Ren ırmakları civarında yaşayan barbar kabileleri doğrudan gelen göçlerle yerlerinden edilerek Roma topraklarına geçmeye başlamışlardır. Çoğu zaman limesler sayesinde püskürtülen bu akınların bazıları iç bölgelere sızmakta başarılı olmuş, ancak Romalılar her seferinde üstün gelmeyi becermişlerdi. Ele geçirilen esirler köle pazarlarında satılarak Roma topraklarındaki muhtelif etnik gruplar arasına karışıyorlardı. Ancak Severuslar döneminden başlayarak bazı kuzeyli kabilelerin barışçıl yöntemlerle Roma topraklarına geçmesine izin verilmiştir. Özellikle tarımsal bölgelere yerleştirilen bu göçmenler aynı zamanda askeri birliklere katılıyorlardı. Dolayısıyla İsa'dan sonra 3. yüzyılda Roma lejyonlarında etnik köken olarak Roma toprakları dışına ait olan çok sayıda asker bulunmaktaydı. Limes, sınır boyunda kurulan kaleler ve surlardan oluşan savunma sistemi. Milattan sonra 3. yüzyılın ortasında Roma İmparatorluğundaki iç karışıklıklar sınır güvenliğini azaltınca Got kabileleri ve diğer Germen kökenli halklar Tuna ve Ren ırmaklarını büyük kitleler halinde aşarak Roma topraklarını yağmalamaya başladılar. Önceleri sınırlarda etkili olan bu akınlar, milattan sonra 250 ila 260'lı yıllara gelindiğinde gittikçe iç bölgelere ulaşmaya başlamıştır. Got kabileleri Anadolu'ya da geçmiş, Efesus, Nikomedia, Nikaya gibi Batı Anadolu'nun önemli kentlerini ele geçirerek yağmalamışlardır. Got akınları Side, Selimiye, Manavgat, Antalya'ya kadar ulaşmıştır. Gotların İmparator II Claudius, milattan sonra 268 ila 270 tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmaları ile Got tehdidi büyük ölçüde giderilse de özellikle tarım arazilerinin savaşla tahrip olduğu bölgelerde Roma topraklarına esirler kalabalık gruplar halinde yerleştirilmiştir. Bu halk grupları ileride Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında etkili olacaklardır. İran'da Part hanedanını yıkarak güçlü bir devlet kuran Sasanilerde Romalıların zayıflaması ile Roma topraklarını ele geçirmeye başladılar. Özellikle 240'lı yıllardan başlayarak Fırat ırmağını defalarca aşan Sasani birlikleri bazı savaşlarda geri püskürtüldüyse de İsa'dan sonra 260 yılında Edessa, Urfa yakınlarında yapılan bir savaşta İmparator Valerianus İsa'dan sonra 253 ila 260 bozguna uğratıldı ve esir edildi. Sasaniler Tarsus ve Kasarya, Kayseri gibi önemli kentleri ele geçirerek yağmaladılar. Roma'ya bağlı vasal bir devlet olan Palmira Krallığı, bugünkü Ürdün, Sasanileri yenerek geri püskürttüyse de bu krallığın kendisi Kraliçe Zenobia döneminde Mısır, Suriye ve Ankara'ya kadar Anadolu'daki Roma topraklarını ele geçirmiştir. Bu tehdit ancak İmparator Aurelianus İsa'dan sonra 270 ila 275 zamanında sona erdirilebilmiştir. Bütün sınırlarda yaşayan bozgunlar ve iç savaş nedeniyle güvenliğin sağlanamaması yerel ölçekli isyanlara da neden olmuştur. Örneğin Pisidya'da küçük bir kent olan Kremna, Bucak yakınları Burdur'da isyan eden yerli halk çevre kentleri yağmalamış ve bu bölgede ticaretin durma noktasına gelmesine neden olmuştur. Bu isyan da İmparator Aurelianus tarafından bastırılabilmiştir. Hiç kuşkusuz Roma İmparatorluğunu bu dönemde en çok etkileyen diğer bir olay büyük veba salgınıdır. Got göçleriyle Roma topraklarına ulaşan bu salgın özellikle metropollerde yaşayan halkı etkilemiştir. İmparator 2. Claudius'un kendisi de dahil olmak üzere Roma İmparatorluğunda yaşayan nüfusun neredeyse 1/4'ü veba salgını sonucu hayatlarını kaybettiler. Kendisini imparator ilan eden generaller arasında süren iç savaşlar, barbar kabilelerin ve Roma'nın komşularının ülke içine akınları, yerel ölçekli isyanlar, eşkıyalık, korsanlık ve büyük veba salgını bütün Roma İmparatorluğunda sosyal yapıyı ve şehirlerin görünümünü değiştirmiştir. Örneğin, uzun bir süredir refah ve barış içinde yaşayan Anadolu kentleri tekrar sur inşaatlarına başlamışlardır. Bunun için kimi zaman şehirlerdeki kamu yapıları sökülerek acil inşa edilmesi gereken surlara taş sağlanmıştır. Aprodisias ve Nikaya surları buna örnek gösterilebilir. Artık pek çok yerde süslü kamu yapılarının yapımı durmuş, şehirlerdeki mevcut kamu yapıları da bakımları yapılamaz ve işletilemez hale gelmeye başlamıştır. Savaş ve saldırılar özellikle korunmasız köylere zarar vermiştir. Bu dönemde tarımsal üretimin düşmesi nedeniyle sürekli kıtlıklar yaşanmaya başlanmıştır. Ticaretin durma noktasına gelmesi, şehirlerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine neden olmuştur. Vergi toplanmasının zaman zaman imkansız hale gelmesi nedeniyle merkezi hazine boşalmış, parada maden ayarlarının azaltılması zorunlu bir hale gelmiştir. Bu da yüksek bir enflasyona neden olmuş, meta fiyatları hızla yükselişe geçmiştir. Roma İmparatorluğu yıkılmak üzereyken İmparator 2. Claudius ve Aurelianus askeri zaferleriyle dış tehditler ve iç isyanlar sona erdirilmiştir. Askeri alanda yaptıkları yenilikler geç Roma dünyasını şekillendirecektir. Öncelikle her iki imparator da şehirlerin savunulması için sur inşaatlarına destek vererek savunmayı artık birer kale görünümü almış geniş coğrafi alanlara yaymışlardır. Artık hantal kalan ve sınırları aşan barbar kabilelerine karşı koyamayan lejyonlar yavaş yavaş yerlerini ağır zırhlı süvari birliklerine bırakmaya başlamışlardır. Bu birlikler hızlı bir şekilde sınırlardan içeri sızan saldırganlara ulaşarak tehditleri engellemeye başlamışlardır. Savunmalı kentler ve onları koruyan süvari birlikleri ortaçağ dünyasının temellerini atmaya başlayacaktır. Her iki imparator da mali durumu düzeltmek için reform denemeleri yaptıysa da tahtta uzun süre kalamamaları nedeniyle bu reformlar kalıcı olamamıştır. Kamusal alanda reformlar bir sonraki dönemde gerçekleştirilebilmiştir. Tetrarşi dönemi, İsa'dan sonra 284 ila 324. İmparator Diokletianus, İsa'dan sonra 284 ila 305 yönetimi ele aldıktan sonra temelleri kendisinden önce atılmaya başlamış yapısal reformlara önem verdi. Her şeyden önce artık doğal sınırlarına ulaşmış ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Roma İmparatorluğu'nun tek bir kişi tarafından, tek bir merkezden idare edilemeyeceğini kavramış durumdaydı. Bu nedenle Antoniuslar devrindeki gibi yetenekli bir kumandan olan Maximianus'u Sezar ilan ederek kendisine veliaht yaptı. Ancak Maximianus'un yeni askeri başarıları üzerine Augustus payesi vererek kendisiyle ortak imparator ilan etti. Böylece Maximianus, kuzey sınırına müdahale edebileceği Medialum, Milano, İtalya'dan Batı Roma topraklarını, Diokletianus ise Balkanlar ve Doğu Anadolu'yu rahatça ulaşabileceği Nikomedia, İzmit'ten Doğu Roma topraklarını yönetecekti. Böylece Roma İmparatorluğu resmi olarak ikiye bölünmese de idari anlamda Doğu ve Batı olarak bölünmüş oluyordu. İsa'dan sonra 293 yılında sınır güvenliği için bu yönetim tarzı biraz daha geliştirilerek iki yeni Sezar tayin edilmiştir. Konstantius, Galya ve Britanya'yı, Galerius ise Suriye ve Mısır'ı idare etmekle görevlendirildiler. Böylece dörtlü yönetim tarzı yani tetrarşi kurulmuş oldu. Yeni iki Sezar eşlerinden boşandırılarak Augustusların kızlarıyla evlendiler. Böylece akrabalık bağları da kurularak yeni hanedanların temeli atılmış oldu. Yeni düzende imparatorların yetkileri iyice artarak tam anlamıyla bir monarşi kurulmuş oluyordu. İdari reformun en önemli özelliklerinden biri, Diokletianus tahta geçtiğinde 48 adet olan eyaletlerin tamamının bölünerek daha küçük yeni eyaletler oluşturulması ve sayılarının 104'ü geçmiş olmasıdır. Burada amaç, zengin eyaletlerde güçlenerek imparator olmak üzere isyan edecek valilerin önünün kesilmesidir. Ayrıca Senato ve imparator eyaletleri arasındaki farklılıklar kaldırılmış, bütün eyaletler 12 adet diocesis altında gruplandırılmıştır. Böylece idare rahatlatılarak belirgin bir düzen içine sokulmuştur. Ayrıca askeri ve sivil yönetim tamamen birbirinden ayrılmıştır. Enflasyona karşı mali reformlar da yapılmıştır. Örneğin Aizanio, Çavdarhisar, Kütahya, Aprodisias ve diğer kopyalarından tanınan ve İsa'dan sonra 301 yılında kaleme alınan Narh Emirnamesi ile imparatorluk çapında var olan her türlü meta ve hizmet için ödenecek en yüksek fiyatların sabitlenmesi denenmiş, yeni tip ve birimlerde sikkeler basılarak paraya duyulan güvensizlik sona erdirilmeye çalışılmıştır. Mali durumdaki reformlar başarılı olamamış, enflasyon ve paradaki bozulma geç Roma döneminde de devam etmiştir. Diokletianus ve Maximianus, İsa'dan sonra 305 yılında kendilerini emekli ederek yerlerini Konstantius ve Galerius'a bırakmışlardır. Her iki imparator da kendilerine yeni Sezarlar atayarak olaysız bir şekilde başa geçseler de Konstantius ölümüyle tekrar iç savaşlar patlak vermiştir. Konstantius'un oğlu olan ve Batı ordularının desteğini alan 1. Konstantinus, İsa'dan sonra 306 ila 337, son rakibi Licinius'u İsa'dan sonra 324'te önce Hadrianopolis, Edirne, sonra Kirosopolis, Üsküdar, İstanbul'da yenerek ortadan kaldırması ile Roma İmparatorluğu tekrar tek bir kişinin yönetimi altına girmiştir. Diocesis, eyaletlerin toplandığı büyük idari bölge. Konstantinuslar dönemi. İsa'dan sonra 324 ila 363. 1. Konstantinus, Diokletianus'un başlattığı reformları sürdürmüştür. En önemli icraatı, imparatorluğunun tek bir başkentten idare edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle yeni bir başkent kurması olmuştur. Bu amaçla, coğrafi bakımdan oldukça elverişli bir yer olan Küçük Bizantiyon, Sarayburnu İstanbul kenti yeni imar faaliyetleriyle genişletilerek İsa'dan sonra 330'da Konstantinopolis adıyla Roma İmparatorluğu'nun ikinci başkenti ilan edildi. Roma kentinden pek çok kamu kurumu ve memurlar buraya taşındı. Kısa sürede yeni başkent eskisini gölgede bırakacak kadar önem kazandı. 1. Konstantinus diğer yandan iç savaş sırasında Roma İmparatorluğu'nda iyice yayılmış olan Hristiyanlara karşı toleranslı davranarak onların desteğini aldı. Yönetimi süresince özellikle din konusunda farklı dinlere inananların kişisel tercihlerinde hür oldukları ve birbirlerine saygılı davranmaları gerektiğini bildiren pek çok emirname yayınlamıştır. Böylece imparatorlukta artmakta olan pagan dinleri ve Hristiyanlık arasındaki çekişmelerin yarattığı gerilimi azaltmayı amaçlıyordu. Ayrıca en büyüğü İsa'dan sonra 325'te Nikaya İznik'te düzenlenen toplantılarla Hristiyanlığın kendi içinde yaşadığı bölünmeleri de engellemeye çalışmış ama her iki konuda da başarılı olamamıştır. 1. Konstantinus, Roma İmparatorluğu'nun idaresini Sezar ilan ettiği 3 oğlu ve 2 yeğeni arasında bölmüştür. Ölümünden sonra bunlar arasında tekrar çatışmalar meydana gelmiş ve diğer yeğenleri ve kardeşlerine yenen Konstans, İsa'dan sonra 337 ila 350 öldürülene kadar Batı Roma'nın 2. Konstantius, İsa'dan sonra 337 ila 361 ise Doğu Roma'nın hükümdarı olmuştur. 2. Konstantinus kardeşinin öldürülmesi üzerine Batı Roma topraklarını da ele geçirmiş ama gene ailesinden fertleri Sezar ilan ederek idareyi çok elden sürdürmeye çalışmıştır. 1. Konstantinus'un oğulları vaftiz olarak Hristiyan olduklarını açıkça ilan etmişler ve kilise idaresini desteklemişlerdir. Bu dönemde Hristiyanlık hızla gelişmiştir. Konstantinus sülalesinin son imparatoru Julianus, İsa'dan sonra 361 ila 363 ise pagan idi ve tapınaklara eski onurlarını iade etmek için çaba göstermişti. Ancak Sasanilerle yapılan bir savaşta ölmesi üzerine Roma İmparatorluğu'nda pagan gelenek kendisiyle son bulmuştur. Diğer geç Roma İmparatorları. Julianus'un ölümü üzerine ordunun müdahaleleriyle bir dizi general imparator olmuşlardır. Ancak bu dönemde Hunların batıya doğru ilerlemesiyle Orta Avrupa'daki kavimler yerlerinden edilerek Roma sınırlarına yüklenmeye başladılar. İmparator 1. Valentianus, Tuna Irmağı'nı aşan kabilelere karşı başarılı bir dizi savaş yapsa da sefer sırasında M.Ö. 375 yılında ölmüştür. Oğlu Valens, Vizigot ve Ostrogotlarla Trakya'da karşılaşmış ancak M.Ö. 378 yılında Hadrianapolis, Edirne yakınlarındaki savaşta yenilerek öldürülmüş ve Roma orduları dağılmıştır. Ordunun isteğiyle Augustus ilan edilen 1. Theodosius bu artan tehditlere karşı başarılı savaşlar yaparak imparatorluğun kurtarıcısı olmuştur. Theodosius, İsa'dan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğunu batı ve doğu olarak kalıcı bir şekilde oğulları arasında bölmüştür. Batı Roma İmparatorluğu, halkı ağırlıklı olarak Latince konuşan bölgelerde kurulmuştu. Ancak kavimler göçünün etkisiyle yavaş yavaş Germen kabileleri İsa'dan sonra 2. yüzyıl ortalarından başlayarak bu bölgelere yerleşmeye başladılar. Bu bölgenin idari olarak ayrılması İsa'dan sonra 286 yılında Diokletianus tarafından gerçekleştirilmişti. Bölgenin ayrılması İsa'dan sonra 395 yılındaki bölünme ile kesinleşmiştir. Başkenti Roma'dan daha korunaklı ve kuzey sınırına daha yakın bulunan Mediolanum, Milano, İtalya idi ama İsa'dan sonra 402'de başkent Ravenna'ya taşınmıştır. Batı Roma İmparatorluğu İsa'dan sonra 476 yılında son imparatoru Romulus Augustus'un tahtı Vizigot kralı Odoacer'e terk etmesiyle yıkılmıştır. Bu tarihten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurarak modern Avrupa devletlerinin temellerini attılar. Doğu Roma İmparatorluğu ise başkenti Konstantinopolis olmak üzere imparatorluğun Yunanca konuşulan bölgelerinde kurulmuştur. Latince, hukuk ve kanun metinlerinde resmi dil olarak kullanılmaya devam etse de resmi dokümanlardan İsa'dan sonra 6. yüzyılda çıkarak yerini tamamen Yunanca'ya bırakmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu varlığını İstanbul'un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesine kadar sürdürmüştür. Bu devlete verilen Bizans adı tarihçiler tarafından eski Roma İmparatorluğu ile karıştırılmaması için bir ayrım meydana getirmek amacıyla takılmış modern bir yakıştırmadır. Bizans imparatorları ve halkı devletin yıkılışına dek kendilerini Romalı olarak görmüşlerdir. Dilimize de geçen Rum kelimesi aslında Romalı demektir. Sıra sizde 4. Roma İmparatorluğu ne zaman kurulmuştur? İlk imparator hanedanı hangisidir ve bu hanedanın dönemi neden önemlidir? Sıra sizde 5. Roma İmparatorluğu hangi imparator tarafından ve ne zaman ikiye bölünmüştür? Roma uygarlığı ve kültürü. Amaç 3. Romalıların kurduğu uygarlığın özelliklerini ve günümüze yansıyan etkilerini öğreneceksiniz. Roma toplumunda din. Romalılar çok tanrılı yani paganistikti. Romalıların ilk kütleri Etrüks etkileri taşımayan Latium bölgesinin yerel tanrılarıydı. Her aile kendi koruyucu kültüne özel önem vermekle beraber diğer tanrılara da tapıyordu. Bu kültler rahiplerin resmi görevliler arasında sayılmasıyla devlet dinlerine dönüşmüşlerdir. Latin tanrıları görünüşleriyle Yunan tanrılarını andırmaktaydılar. Fakat Yunan mitlerinin Roma mitlerine dönüşmesi ancak imparatorluk dönemine doğru gerçekleşecektir. Erken Roma dininin bir özelliği, savaş veya diğer resmi işlerde mutlaka öncesinde tanrılar tarafından bu işin kutsanıp kutsanmadığını ölçmek için kehanetlerde bulunulmasıdır. Bu amaçla kesilen kurban hayvanlarının iç organları incelenmekte, gökyüzündeki kuşların uçuşları yorumlanmaktaydı. İmparatorluk döneminde Roma imparatorlarının bazıları yaşarken bazıları ise öldükten sonra tanrılaştırılmıştır. Bu kült, Tanrıça Roma kültüyle birleştirilmiş ve özellikle eyaletlerde gelişimi teşvik edilmişti. Örneğin Efesos'ta Efes, dört ayrı imparator adına Sebasteionlar inşa edilmişti. Ankira, Ankara'daki Augustus Tapınağı da bu amaçla yapılan bir yapıdır. Sebasteion, Tanrıça Roma ve tanrılaşmış Roma İmparatorluğu'na tapmak için inşa edilen tapınak. Romalılar, kendi inançlarıyla çelişkiye düşmediği ve toplumsal sorunlara yol açmadığı sürece ele geçirdikleri yeni bölgelerdeki yerel dinlere karşı toleranslı davranmışlardır. Dolayısıyla eyaletlerdeki mevcut kültler gelişerek ve başkent Roma veya diğer metropollere de yayılarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Örneğin Anadolu'da bronz çağındaki kökenlerini hala koruyan pek çok yerel kült Roma döneminde mevcut olmayı sürdürüyordu. Ancak mesela Galya'da Romalılara karşı politik örgütlenmeyi sağlayan Kelt dinleri sert bir biçimde yok edilmiştir. Aynı şekilde tek tanrı inancını savunan ve dolayısıyla Roma'nın kendi kültlerini tanımayan Yahudilik ve daha sonra da Hristiyanlık şiddetli bir biçimde cezalandırılmaya ve bastırılmaya çalışılmıştır. Örneğin Kudüs kenti, Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilen Yahudilerin kutsal tapınağının bir Sebasteion'a dönüştürülmesini ve içine tapınılmak üzere bir Roma İmparatorluk heykeli yerleştirilmesini Yahudilerin kabul etmemesi üzerine çıkan isyan sonrasında İsa'dan sonra 70 yılında Romalılar tarafından yıkılmıştır. Yağmalanan ve yıkılan yapılardan bir tanesi tapınağın kendisidir. Bugün bu yapıdan geriye kalan tek parça ağlama duvarıdır ve bu geleneğin de doğma sebebi bu olaydır. 19. ayrımın sonu, sayfa 210.